Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın rahmeti ve bereketiyle selamlıyorum. Bu haftaki programımız biraz daha güncel bir mesele olan ve özellikle mezhepler noktasında dini yaşantımız konusunda İslam'ı layıkıyla yaşayabilme hususunda kafa karışıklığına sebebiyet veren hususların İmam Gazali rahmetullahi aleyh zaviyesinden değerlendirilmesiyle alakalı olacak. Bu noktada özellikle geçmişteki tartışmalar ve günümüzde devam eden bir takım ihtilafların nasıl ele alınması gerektiği, bu ihtilafların esasında hakkaniyetle mi yoksa insanların zihinlerini karıştırmak suretiyle zarar vermek ve akidelerini bozmak maksadıyla mı yapıldığını biraz tahlil etmeye, biraz tetkik etmeye gayret edeceğiz. Belki birkaç programı inşallah bu şekilde değerlendirerek gerek mezhepler, gerek fetva müessesesi, gerek sünnet-i seniyye, gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse ilahi irade gibi günümüzde yapılan bir takım tartışmaların ve ortaya konan ihtilafların bizler için ne ifade ettiğini, ne kadar ilgilenmemiz veya ilgilenmememiz gerektiği, nerede durmamız gerektiğine dair İmam Gazali'nin ve diğer büyüklerimizin değerlendirmelerine inşallah yer vermeye gayret edeceğiz. Geçtiğimiz programlarda ki özellikle Gazali Mektebi programına İlk başladığımız süreçlerde İmam Gazali rahmetullahi aleyhin eğitim hayatıyla, kendi yaşamıyla, ilim tahsiline başlamasıyla Tuz kentinden Nişabur'a, sonrasında Nizamiye Medresesi'ne giden süreçte ve nihayetinde İhya-i Ulumiddin'i yazmaya götüren süreçte nasıl bir yol takip ettiğini ve hangi merhalelerden geçtiğini sizlerle konuşmuştuk. İlk programlarda ve program arşivinde bunlara ulaşmanız mümkündür. O süreçte hakeza İmam Gazali rahmetullahi aleyhin hakikati arayanlar diye dört başlık açtığını ve burada felsefeciler, sonra kelamcılar, sonra şia ve nihayetinde ise mutasavvıflar şeklinde, tasavvuf erbabı şeklinde dörtlü bir tasnif oluşturduğunu, esasında bu dörtlü tasnifin kendinin yetişmesinde karşılaştığı ve sonrasındaki ilim tahsilinde, Nizamiye medresesinde, belki kendisine gelen öğrencilerin sorularıyla ve sorunlarıyla ilgilenirken hakikati arayanlar diye bir soru ortaya atıldığında kimler hakikati arayanlar olabilir ve hakikati kimler aracılığıyla bulabiliriz sorusunun cevabı olarak bu türlü bir dörtlü tasnif yaptığını gördüğünü söylemiştik. Burada felsefecilerle bir hesaplaşması vardı İmam Gazali rahmetullahi aleyhin, özellikle Meşşailerle. Sonrasında Şia'yla, çünkü Tuz kentinde doğuyor ve kendisinin de İsmaili olan bir hocası var. Şia ile oldukça yakın bir teması var. Etrafındaki kimselerin de Şii olmasından hareketle hakikati bulma noktasında Şii unsurların, Şii kaynaklarının önemli bir yakın tuttuğunu gördüğü için bir soru ile, yani belki de hakikat Şia aracılığıyla bulunabilir diye bir arayışa giriyor. Sonrasında, yani bir açıklama yapıyor. Sonrasında kelamcılarla alakalı hakikati ancak kelamcılar bulabilir. Kelami meseleler ve itikadi konular konuşularak belki kelamcıların açıklamalarına ve kelami meselelerin, itikadi kitapların arasına dalmak suretiyle hakikat bulunabilir diye bir arayışı oluyor. Onun da olmadığını ifade ediyor ve nihayetinde hakikatin ancak ve ancak tasavvuf ile, İlim, irfan sahibi kimselerin yönlendirmeleriyle Ebu Talip el-Mekki'nin, Ebu Ali el-Farmedi gibi, Kutul Kulub gibi, Haris el-Muhasibi gibi önemli eserler ve kaynakları ariflerin ve alimlerin, hal erbabı kimselerin ifadeleriyle yola çıktıktan sonra İmam Gazali rahmetullahi aleyh bu eserleri de hakeza mütalaa ettikten sonra hakikatin ancak tasavvuf ile elde edilebileceğini ifade ediyor. Hakikat nedir peki İmam Gazali'ye göre? Onu da hemen ifade edelim. İnsanın dünyevi maslahatını temin eden, insanı dünyada mal mülk sahibi yapan, makam mevki ve mansıp sahibi yapan olgular, olaylar, kazanımlar, getirisi fazla olan veya edinimi fazla olan dünyevi unsurlar ve dünyalıklar değildir. Yani insanın hayatını idame ettirdiği dünyalık unsurlar bir kimse için hakikat de olamaz, hakikat arayışı bunlarla da yapılamaz diyor. Peki hakikat nedir İmam Gazali'ye göre? Yani hakikati bu dört sınıf insanlar, Şiiler, felsefeciler, kelamcılar ve mutasavvıflar, arifler, yani dervişler daha doğrusu, bunlar aracılığıyla bulunabilir dediği şeydeki temel kriter, yani hakikat nedir diye sorduğumuzda karşımıza İmam Gazali şöyle bir tarif yaparak karşımıza çıkıyor. Allah Resulü'nün himayesine götürecek, Allah ve Resulüne layıkıyla kul ve ümmet yapacak ve insanı özellikle ahirete taşıyıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile birlikteliğe götürecek, insanı dünyadayken ahirete ve cennete ulaştıracak ameller ve davranışlardır. Bunun peşinde olmaktır. Böyle bir arayışın içine girmektir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bu sebeple felsefeyi, kelamı ve şii anlayışını ahirete ulaştırmayan ve ahiretimizi kazanmaya götürmeyen, insanı dünyadayken belli bir yere götüren fikri mülahazalardır, ihtilaflardır, tartışmalardır. Belirli bir kıvama ulaştıran ancak insanı ahirete ulaştırmayan, ahirette cennete götürmeyen bir takım çabalar, ameliyeler ve gayretler olarak değerlendiriyor. Peki biz buradan sonra veya bu girişi niçin yaptık, niçin bunu ifade ettik? Özellikle bu arşiv kayıtlarında olmasına, bu konular konuşulmuş olmasına rağmen niçin bunları tekrar etme ihtiyacı hissettik? Günümüzde malumunuz olduğu üzere mezheplerin gereksizliği, sünnet-i seniyyenin ihtilaflı oluşu, hadislere mesafeli yaklaşılması gerektiği, hadislerin özellikle birkaç yüz yıl sonra İbn-i Şihab Ez-Zühri tarafından ve özellikle Ömer bin Abdülaziz'in tavsiye ve telkinleriyle yazılmış olduğundan hareketle hadislerin tartışılır olduğu, sünnetin ihtilaflı olduğu, Kur'an-ı Kerim'in tek başına insanlara ve Müslümanlara yeterli olduğu, sünnet-i seneye ihtiyaç olmadığı gibi bir takım tartışmaların, bir takım iddiaların bolca konuşulduğunu ve bunların dile getirildiğini, hatta artık Kur'an-ı Kerim'in bile bazı ayetlerinin Allah Teala tarafından indirilmediğini, Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilip Peygamber Efendimiz'in de kendi sözleriyle içinde bulunduğu şartlara ve duruma göre onları lafza büründürdüğü gibi bir takım iddialar ortaya atılıyor. Haşa, bunların her birisi İslam'a zarar vermeye dönük, Müslümanların ve saf, arı, duru, berrak bir zihne, berrak bir Müslüman yaşantısına sahip olan insanların, özellikle orta halli bir Anadolu Müslümanının arif bir yaşantıya sahip olan, derviş bir yaşantıyı önceleyen, Allah Resulü'nün yaşantısını kendi hayatına tatbik etmeye çalışan, kendi zamanını asr-ı saadeti dönüştürme gayretinde olan kimselerin zihnini bulandırmak, bu kimseleri İslam'dan uzaklaştırmak, sünnete karşı mesafe almasını sağlamak ve özellikle sahabeyi, yani çok affedersiniz, ciddiye almamak, adam yerine bile koymamak maksadıyla ortaya atılan unsurları ifade ediyor. Bu kimselerin menşeilerine ve maksatlarına, daha doğrusu hareket noktalarına ve yönetim merkezlerine baktığımızda iki unsur karşımıza çıkıyor. Böyle iddialar ortaya atanların. Birincisi, bu kimseler ya doğrudan doğruya İslam düşmanıdır. Oryantalist veya müsteşrik dediğimiz batıdan beslenmiş, onlardan kaynağını almış ve İslam ile doğrudan doğruya hesaplaşmasını Müslümanlar üzerinde ortaya koymaya çalışan İslam düşmanları olduğunu görüyoruz. Bunları bir noktaya kadar anlayabiliriz. Neden? Çünkü bu kimselerin düşmanı da dostu da bellidir. İslam ve Müslümanlar bunlar için hiçbir zaman bir dost olmamıştır. İkinci sınıftakilerse Müslüman olmasına ve hatta Müslümancı hassasiyete ve gayrete sahip olmasına rağmen, hatta hocaların ve bazı dervişlerin oğulları olmasına, çocukları olmasına rağmen, hatta kendi babaları, kendi ataları, kendi büyükleri ve kendileri de hakeza böyle büyük alimlerden ve zatlardan ders almasına, bunların rahle-i tedrisinden geçmesine rağmen, İslam ile alakalı, sünnet-i seniyye ile alakalı, hadis-i şeriflerle alakalı, mezheplerle ve mezhep imamlarıyla alakalı birçok itirazı ve ihtilafı ortaya attığını, sanki İslam ile geçmişten beri süre gelen bir hesaplaşmayı ortaya koyduklarını görüyoruz. Bu kimselerin iki türlü durumu olabilir. Ya yaptıkları zararın ve mefsedetin, yapmış oldukları tahrifatın ve tahribatın nereye tekabül ettiğini ve İslam'a nasıl zarar verdiğini görmelerine, bilmelerine rağmen bilerek bunu yapıyor olmalarıdır. Ki zaten bu başlı başına bir cürümdür, bir günah, bir günahtır, bir hata, kusurdur. Telafisi mümkün olmayacak, akidevi problemlere yol açan bir sürece ve dönemece götüren tehlikedir. Yahut bu kimseler, bu hassasiyete sahip olan kimselerin İslam'a zarar veren söylemleri farkına varmadan müsteşriklerin, oryantalistlerin, İslam düşmanı kimselerin sözlerini ve söylemlerinin ne anlama geldiğini anlamadan, bilmeden onların ekmeğine yağ sürmek, onların dümen suyuna girmek, onların bayraktarlığını yapmak gibi bir hataya, bir ferasetsizliğe, basiretsizliğe götüren ve bu basiretsizlikle, bu ferasetsizlikle onların bayraktarlığını yapma tehlikesine ve hatasına götüren durumdur. Yani bu kimseler, hassasiyete sahibi olan Müslümanlar, bu ihtilafları ve itirazları ya bilerek ortaya atıyorlar ki büyük bir cerimedir ve büyük bir vebaldir, yahut bu kimseler İslam'a zarar veren söylemlerin menşeini araştırmadan, sadece bir akademik çalışma, ilmi çalışma veya kendi yorumu gibi göstermek suretiyle başkalarının ve İslam düşmanlarının bayraktarlığını yaparak insanların zihinlerini maalesef karıştırabiliyorlar. Özellikle Müslüman görünümlü kimselerin başında takke veya sarığı varsa, saç ve sakalı Müslüman kıyafetine uygunsa, cübbesiyle sarığıyla dolaşıyorsa, Müslümanların özellikle işte bu kimse hakiki bir Müslümandır diye teslim olup ortaya koyduğu zararların farkına bile bazen varamıyor. Hani şöyle bir fıkradan bahsedilir. Geçmiş dönemde Müslüman hırkası, Müslüman abası, Müslüman cübbesi giymiş bir kimse bir başka kimseye zarar veriyor. Daha sonra bu zarar gören kimse bunu kadıya, hakime şikayet ediyor. Hakim bu Müslüman sarığıyla, Müslüman mintanıyla, Müslüman cübbesiyle geçen kimseye ceza veriyor. Ancak bunu şikayet eden kimse diyor ki, hakim efendi, bu kimseye ne ceza verirseniz verin ama bu kimseye vereceğiniz en büyük ceza sırtından cübbesini çıkarmak olsun. Çünkü bu adamın sırtında cübbesi, başında sarığı, yüzünde sakalı olduğu müddetçe Müslüman gibi gözükecek ve Müslümanlar bu kimsenin söylediklerini hakikat zannederek İslam'dan ve Müslümanlıktan uzaklaşacaktır. Yani Müslüman kıyafeti giymek suretiyle, Müslümanca argümanlar kullanmak suretiyle İslam'a zarar veren birçok kimse vardır. Muhammed Abduh denilen, İslam'a zarar verdiği açıkça bilinen bir isim vardır. Onun Reşit Rıza ile olan bir yazışmasında şöyle söylüyor. İslam'ın başını İslam'ın kılıcıyla keseceksin diyor. Yani Müslümanları artık Müslümanca gözüken, Müslümanca konuşan gibi algılanan kimseler daha çok zarar vermeye başladı maalesef. İhtilafların menşeinde de maalesef bu türlü kimselerin olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu sebeple kişinin kılık kıyafetine bakmadan, görünüşüne ve söylemlerine bakmadan şeriata bağlı mı konuşuyor, İslam'a bağlı mı konuşuyor, İslam'a zarar vermek maksadıyla mı konuşuyor, yoksa Müslümanların faydasına olsun diye mi konuşuyor, bunu görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bir kimsenin kılık kıyafeti onun ne kadar Müslüman olduğuna veya olmadığına delalet etmez. Çünkü Allah Teala insanların kılık kıyafetine bakmaz. Bir kimse ve bir Müslüman mahrem yerlerini örttükten sonra, helale ve harama riayet ettikten sonra, kendini teşhir etmedikten sonra giymiş olduğu kıyafetin ne kadar uzun veya kısa olduğu, bol veya dar olduğunun bir önemi yoktur. Yeter ki şer'i ölçüler içerisinde kılık kıyafetine, saç ve sakalına riayet etsin, dikkat etsin. Onun haricindeki şekilperest bir yaklaşım insanları İslam'dan ve Müslümanlardan uzaklaştıracaktır. Bu sebeple bizim kriterimiz kılık kıyafetine göre insanlar yargılamak değil. Her birimiz etrafımızda, yakınlarımızda, çoluk çocuğumuzda ve özellikle izlediğimiz videolarda ve görüntülerde görüyoruz. Çok affedersiniz, kulağında küpe olan bir erkek veya saçı bizim alışkın olmadığımız şekilde tıraş edilmiş bir erkek veya kolunda dövmeleri olan bir kimse, rengarenk giyinmiş bir kimse dışarıdan baktığımızda İslam'la alakası yok gibi gözüküyor. Veya böyle tesettüre riayet etmeksizin saçı başı açık olan bir kadın görüyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun İslam'la ve Müslüman'la alakası yoktur. Fakat kadın diyor ki ben hafızım diyor. Namazlarımı kılıyorum diyor. Veya diğer tarafta işte böyle kılık kıyafeti değişik olan, küpeleri olan, dövmesi olan, saç sakalı birbirine karışmış bir erkek çocuğu görüyorsunuz. Size İslam'ı kılık kıyafeti düzgün olan bir kimseden daha güzel anlatabiliyor. Bu sebeple insanların kılık kıyafetine göre, görünüşüne göre yargılamak bizim işimiz değil. Yani kalbine göre, akidesine göre, imanına göre hesaba çekecek olan Allah Teala'dır. Biz insanları insani muamele ve İslami hassasiyetlerle değerlendirir, söylemlerine göre bakar, Müslüman olup olmadığına göre değerlendiririz. Dışarıdan bakıp ön yargılı olmak suretiyle insanlara yaklaşamayız. Bu bizi büyük bir tehlikeye götürecektir. İşte bu türlü bir yanılgılar, söylediği söz ne olursa olsun, şöyle giyiniyorsa veya böyle bir yerden yetişmişse her türlüsü bizim kabulümüzdür şeklindeki külli yaklaşımlar insanları felakete götürebilir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh de bu sebeple ilim bahsine başlarken, hani buraya temas etmeye ve bunu açıklamaya çalışıyoruz. İlim bahsine başlarken dünyevi ilimler, uhrevi ilimler ve özellikle fakihlerin, müçtehitlerin görevi nedir? İnsanların da müçtehitlere bakış açısı ne olmalıdır? Zaviyesinden bu hususları ele alıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh, hani bu girişten sonra şunu ifade etmek istiyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyh ilimleri şer'i olanlar ve şer'i olmayan ilimler diye ikiye ayırıyor. Sonra bu şer'i olan ilimlerden kastettiğinin ne olduğunu belirtiyor. Hani biz şer'i olan ilimler dediğimizde daha çok tefsir, fıkıh, hadis, kelam gibi İslami ilimler anlıyoruz. Ancak İmam Gazali rahmetullahi aleyh şer'i olanlar ve şer'i olmayanlar diye bir tasnif yaptığında maksadında her zaman şu oluyor. İnsanın dünyasını imar etmeye çalıştığı, dünyasını abat etmeye çalıştığı, dünyevi meşgalelerini ve meşguliyetlerini yerine getirmeye, Allah Teala'nın istediği surette hayatını yaşamaya çalıştığı ilimler ve ahirete taalluk eden uhrevi ilimler diye insanı ahirete götüren ilimler şeklinde bir merkez noktasından hareket ediyor. Yani İmam Gazali'nin zihninde eserlerinin tamamına baktığımızda onun gözünde ahirete götürenler ve dünyasını ihya edenler diye bir tasnif var. Uhrevi ilimler derken kastettiği insanı ahirete götüren, insanı cennete ulaştıran unsurlardır, olaylardır, amellerdir veya bilgiler ve ilimlerdir. Dünyevi ilimler dediği ise insanın dünyasını nasıl idare edeceğini, hayatını nasıl helaller ve haramlar boyutundan ele alacağını gösteren durumlardır. Bunlara daha çok vurgu yapıyor. O yüzden mesela şer'i ilimler dediği zaman İmam Gazali şunu kastediyor. Doğrudan doğruya peygamberlerin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısından ve sünnetinden ve diğer peygamberlerin, kendi ümmetleri için düşündüğümüzde peygamberlerin ümmetine vermiş olduğu bilgiler, tavsiye etmiş olduğu unsurlar ve söz ve söylemleri doğrudan doğruya şer'i bilgilerdir. Yani peygambere dayanan, vahye dayanan bilgiler şer'i bilgilerdir. Mesela akılla bilinebilen, tecrübeyle elde edilebilen veya duymak suretiyle lügat gibi, dil bilgisi, nahiv gibi yollarla elde edilebilen bilgiler bu noktada şer'i bilgi değildir diyor. Şer'i olmayan ilimlerse İmam Gazali'ye göre ya övülür, ulûmu mahmûdedir, ya yerilir. İnsanların böyle bir bilgiye yaklaşması caiz değildir. O yüzden uzaklaşması gerekir. Bir kısmı ise mübahtır. Ancak İmam Gazali diyor ki şer'i bilgilerin, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz, onun sünnetiyle kavradığımız ve bizi cennete ulaştıracak olan bilgilerin tamamı ulûmu mahmûdedir. İnsanın dünyasını ve ahiretini abat edecek olan bilgilerdir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Peki İmam Gazali rahmetullahi aleyh fıkıh ilmini hangi noktada ele alıyor ve fıkıh ilmine nasıl yaklaşıyor? Burada şöyle bir bilgi vermek esasında elzemdir. İmam Gazali rahmetullahi aleyh bir derviştir, mutasavvıftır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh aynı zamanda bir kelamcıdır. Yani kelam ilmine derinlemesine vukufiyeti olan bir altyapısı, ilmi altyapısı vardır. İmam Gazali rahmetullahi aleyh aynı zamanda iyi bir fakihtir ve müştehittir. Felsefeye hakim olan iyi bir felsefecidir, filozoftur, hakimdir, hikmet sahibidir. Şafii mezhebinin de önde gelen alimlerinden ve müştehitlerindendir. Bu sebeple İmam Gazali rahmetullahi aleyhi sadece ahlaki meselelere temas eden, ancak İçtihatla, fıkıhla ve diğer teknik ve teorik, akademik meselelerle derinlemesine ulûm-ü İslamiye ile alakası olmayan bir kimse gibi görmemek gerekiyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh aynı zamanda Şafii mezhebinin önemli müçtehitlerinden, fakihlerinden biridir. Usulü fıkha dair yazmış olduğu önemli eserleri vardır. Mesela El-Vasit, El-Basit, El-Veciz isminde Şafii mezhebine dair fetvaları ve içtihatları üç tane farklı eseri vardır ki bunların birçoğu 6-7-8 ciltlik eserlerdir. Usulü fıkha dair hakeza El-Menhulü olsun mesela veya El-Mustasfası olsun yazmış olduğu önemli eserleri vardır. Yani bunu şunun için söylüyorum. İmam Gazali rahmetullahi aleyh fakihlerle, fıkıhla veya fıkıh ilmiyle alakalı bir şey söylerken dışarıdan yargılama yapmak veya ön yargılı olmak suretiyle fıkhı dışarıdan bir kimseymiş gibi değerlendirmeye, tahlile ve tenkide başlamıyor. Bunu bu şekilde ele almıyor. Bizatihi işin içerisinden olan bir fakih olarak, bir müştehit olarak fıkhın bütün derinliğine ve farklı unsurlarına ve bütün varyantlarına vakıf olan bir kimse edasıyla işin içerisinden bir kimse olarak fıkıhla, fakihlerle, müştehitlerle alakalı, fıkhi meselelerle alakalı değerlendirmeler yapıyor. İmam Gazali rahmetullahi aleyh hülasa diyor ki, fıkıh dünyevi bir ilimdir. Niçin dünyevi bir ilimdir? Çünkü devleti yöneten, o bulunduğu bölgeyi yöneten veya yetkili olan kimselere nasıl hayatı idame ettireceklerini, Allah Teala'nın rızasını nasıl kazanacaklarını, helalleri ve haramları nasıl hayatlarına tatbik edeceklerini, helallerle yaşayıp haramlardan nasıl uzak duracaklarını insanlara gösteren fıkıh ilmidir ve fakihlerdir. Hatta bu noktada devlet başkanlarının da, hakim, yargıç, savcı, kadıların da esasında mürşidi, öğretmeni, onlara yol göstereni fakihlerdir. Bu sebeple diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh, fıkıh demek siyaset ve yönetmeyi öğrenmek, bilmek, bunların yollarına vakıf olmaktır diyor. Peki fıkıh böyle bir ameliyeyi ihtiva ederken insanların dünyasını, ahiretlerini kazanabilecekleri surette yol, yöntem bilgisi ortaya koyarken nasıl oluyor da insanlar fakihlerden, insanlar müçtehitlerden, İnsanlar mezheplerden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Böyle bir maksat güdülüyor. Bunun arka planında programın başında ifade ettiğimiz gibi iyi niyetin olduğunu söylemek mümkün değildir. Burada sonda söyleyeceğimizi şurada söylemeyi gerekli görüyorum. Mezheplerle olan ileri geri konuşmalar, mezheplere dair ifade edilen bir takım yakıştırmalar ve insanların mezheplerden uzaklaşması, mezhep imamlarından uzaklaşması, siz de Müslümansınız, siz de Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorsunuz. Gerek tercümesinden ve mealinden, gerekse Arapçasından Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorsunuz. Veya gerekse fıkıh kitaplarını veya hadisleri tercümesinden bile olsa okuyabiliyorsunuz. O halde her biriniz kendi içtihadınızı kendiniz yapar, herhangi bir müftüye veya herhangi bir müçtehide sormanıza, fetva danışmanıza, içtihatlarına müracaat etmenize gerek yoktur. Zaten bu mezhep imamları da birer insan, sizler de birer insansınız. O halde Allah'la kendi aranıza mezhep imamlarını sokmak suretiyle Allah'a aracılar, ortaklar sokmayınız diye sanki mezhep imamlarını birer rahip veya birer papaz gibi değerlendirip insanlarla, Müslümanlarla Allah'ın arasına giren aracılar gibi gösterilmeye çalışılıyor. Halbuki mezheplere sataşmanın, mezheplere bulaşmanın, insanları mezheplerden uzaklaştırmanın arka planında insanları İslam'dan uzaklaştırma maksadı vardır. İnsanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırma, insanları Müslümanlıktan uzaklaştırma, Müslümanca yaşamalarının önüne engel olma, set çekme gayretleri vardır. Neden böyle söylüyoruz? Şimdi Muhammed Zahid el-Kevseri isminde Osmanlı'nın son Şeyhülislamlarından ve Düzceli olan Muhammed Zahid el-Kevseri isminde büyük bir alim, fakih, kelamcı ve muhaddis isim var. Muhammed Zahid el-Kevseri'nin efendim yazmış olduğu eserlerden bir tanesi Ella mezhebiyye kantaratulla diniyye. Mezhepsizlik dinsizliğe götüren bir köprüdür. Mezhepsizlik dinsizliğe götüren köprüdür ismiyle yazmış olduğu bir eseri var. Mezhepten uzaklaşmak ve mezhepsiz bir din yaşamaya çalışmanın insanı nihayetinde başıboş hareket etmesine, helalleri haram, haramları helal gibi değerlendirmesine, sadece gördüğü birkaç ayetten ve birkaç hadisten hareketle onun İslam olduğu, Müslümanlık olduğu vehminden hareketle İslam'ın temel rükünlerini ve temel yapı taşlarını yıkmaya götüren bir tehlike olduğunu ifade ediyor. Hakeza Suriye'nin büyük alimlerinden Muhammed Said Ramazan el-Buti ismindeki alimin de yazmış olduğu eserine verdiği isim oldukça cali bir dikkattir ve önemlidir. Diyor ki yazdığı eserine başlık olarak şu ismi koyuyor. Ella mezhebiyye ahtaru bid'atin tuheddidu şeriatel İslamiyye. Mezhepsizlik şeriatı İslamiyye'yi tehdit eden en büyük tehlikedir. Şimdi bu iki ismin yazmış olduğu eserlerine verdiği isimler bu kadar önemliyken ve mezhepsizliği sadece ya Şafii olacaksın ne olacak ki, ha Şafii olmuşsun ha olmamışsın, ha Maliki olmuşsun ha olmamışsın, Hanefi mezhebini taklit etmişsin veya etmemişsin, bu kadar basit bir olayı büyütmeye ne gerek var gözüyle bakmıyorlar. Esasında mezhep ile alakalı ortaya atılan söylemlerin arka planında insanları mezhep imamlarından uzaklaştırmak değil, mezhep imamlarının içtihatlarından uzaklaştırarak bu mezhebe gerek yoktur diyen kimselerin kendi görüşlerine tabi olsunlar diye, kendi peşlerinden gitsinler diye taraftar, seyirci, kalabalık insanlar oluşturma maksadı vardır. Bunu görmek için çok zeki olmaya veya ileri derecede zeka seviyesine, IQ'ya sahip olmaya gerek yoktur. Nihayetinde şunu söyleyerek, kısmen programımızın sonuna geldiğimiz için söyleyerek ifade etmek gerekiyor. Bugün sünnete ve hadise ihtiyaç yoktur diyenlerin, bugün mezheplere ihtiyaç yoktur diyen kimselerin yazmış olduğu kitaplarına ve yazmış olduğu eserlerine baktığımızda ne kadar çok şeyler söylediğini, fetvalarla alakalı, müçtehitlerle alakalı, mezheplerle alakalı ne kadar çok eserler yazdığını görüyoruz. O halde şunu sormak gerekiyor. Madem ki hadislere, madem ki mezheplere, madem ki içtihatlara ihtiyaç yoktur, o halde siz neden bu kadar çok eser yazıyorsunuz? O halde siz neden sanki peygamberden daha fazla İslam'ı biliyormuş gibi peygamberden daha fazla İslam'ı anlatmaya çalışan eserler ortaya koyuyorsunuz? Bunların arka planında ya ticari maksat vardır ya da insanların zihninden peygamber algısını ve İslam'ı anlatan müçtehitler algısını yıkmak vardır. Üçüncü bir ihtimalden söz konusu değildir. Çünkü İslam'ı layıkıyla anlatmaya çalışan bir kimsenin zihninde İslam'ın temel rükünlerini yıkmak gibi bir maksat olamaz. Peygamberi devre dışı bırakmak gibi bir husus olamaz. Peki geçmişteki süreçte mezhepler ve sonrasında hadis-i şerifle ilerleyen süreçte durum nasıl gelişti? Bunu arz ederek programımızı inşallah sonlandıralım. Esasında maksat insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırarak başıboş bir Müslüman ortaya koymaktı. Ancak Kur'an-ı Kerim'i doğrudan doğruya hedef alarak Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız demek yerine önce mezhep imamlarını itibarsızlaştırdılar ki itibarsızlaştırılan bir mezhep imamının arkasından kimse gitmez. Ebu Hanife de adamdır, biz de adamız. O da içtihat yapıyor, biz de içtihat yapıyoruz gibi söylemlerin arka planında onları itibarsızlaştırarak kendi kafalarına ve kendi inanç akidelerine göre bir İslam anlayışı ortaya koymak. Sonra bu merhalenin akabinde sıra nereye geldi? Sünnet-i Seniyye ile olan, hadis-i şeriflerle olan hesaplaşmalarına geldi. Onlar dediler ki Kur'an-ı Kerim'den sonraki ikinci bir kaynağa ihtiyaç yoktur. Çünkü yegane kaynağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Bize Kur'an-ı Kerim yeter. Zaten sünnet ve hadisler de asırlar sonra yazılmaya başlanmıştır. Peygamber Efendimiz hadisleri yazdırmamıştır. Bu sebeple sünnetin bir kısmı, hadislerin bir kısmı uydurmadır, bir kısmı zayıftır, bir kısmı geçerli değildir gibi söylemlerle insanların zihninden hadislere dair, hadislerle alakalı soru işaretleri oluşturarak bu algıyı, hadislerin ve sünnetin saygınlığını zedelediler. Yani en sıradan hiçbir ilmi olmayan bir kimseye bile herhangi bir şey söylediğinizde ve hadisleri rivayet edip naklettiğinizde şunu söylüyor. Bu hadis sahih mi? Yani şunu sormak gerekiyor. Sen sahih hadisin ne olduğunu biliyor musun? Bir hadisi şerifin sahih olduğunu gösteren 3 şarttan bir tanesini söyle dediğin zaman cevap veremeyecek olan hadisle ve sünnetle alakası olmayan kimselerin hadislerin sahih olup olmadığını konuşması bile böyle bir iddianın ne kadar batıl, ne kadar geçersiz ve ne kadar art niyetli olduğunu görmek için esasında yeterlidir. Son tahlilde durum nereye geldi? Hadislerle alakalı ihtilafları ortaya attılar. Ahmet bin Hanbel ile alakalı ihtilafları ortaya attılar. Ebu Hureyre ile alakalı ihtilafları ortaya attılar. Son tahlilde durum nereye geldi? Asıl baklayı dillerinin altından çıkardılar ve dediler ki Kur'an-ı Kerim aslında zamanımıza hitap etmiyor, haşa. Kur'an-ı Kerim tarihseldir. Kur'an-ı Kerim indiği zamanın ihtiyaçlarını karşılamak için inmiştir. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyalım ancak Kur'an-ı Kerim ile amel etmeyelim demeye başladılar. İnşallah bu tehlikenin ne olduğunu ve hangi boyutlara ulaştığını detaylı olarak ele almak için bir sonraki programda buradan devam edelim. Çünkü bu konu günümüzde oldukça büyük bir yankı uyandıran ve Müslümanların nerede duracağını belirlemesi için bir merkez noktasını tayin etmeyi gerektiren ihtivaya sahiptir. Kısaca geçmek yerine inşallah bir sonraki programda, bir sonraki haftada Allah'tan mani olmazsa buradan itibaren gerek İmam Gazali rahmetullahi aleyhin alimlere ve ilme verdiği önemi, mezhepleri nasıl değerlendirdiğini, fakihleri hangi konumda gördüğünü, özellikle ahiret ilimlerinin ve şer'i ilimlerin insanlar için nasıl bir maslahat ifade ettiğini sonraki bölüm ve sonraki bölümlerde inşallah birkaç seri halinde bunları konuşarak ele almaya çalışalım. Her birinizin Allah'a emanet ediyorum. Gününün ve gecesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir sonraki Gazali Mektebi programında inşallah görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.